Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat İslam programımızda bugün Serdar Dayanık hocamla birlikte konuğumuz Sayın İsmail Alptekin. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz.
Evet Sayın İsmail Alptekin, Fazilet Partisi kurucu genel başkanı, AK Parti kurucu üyesi, iki dönem milletvekilliği yaptı. Bir döneminde Anayasa Komisyonu da üyeydi. İkinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliğini yürüttü. Ve zaman zaman da Cumhurbaşkanlığına vekalet etti. Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi. Maşallah efendim. Hem vasıflarınız, sıfatlarınız, hayatınız çok güzel şeyler uğruna geçmiş maşallah anladığım kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla. Şimdi sizin engin tabii siyasi tecrübeniz ve deneyimlerinizle şöyle bir tabii programımızın konusu itibariyle de birlik, beraberlik, hem ülke içindeki birliğimiz hem bölgede tabii eski Osmanlı coğrafyasında Türkiye'ye olan teveccühle oranın da birliğini sağlamadaki bizim hizmetkarlığımız yönünde şu anda Türk dış politikasında örneğin mesela vizelerin kalkması, 60 ülkenin üzerinde vizelerin kalkmasıyla hem Türk dış politikasını nasıl görüyorsunuz? Hem de bu yönde, birlik yönünde bu politikalar nasıl ilerlemeli?
Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben sözüme başlamadan önce böyle bir programı çok ciddi bir şekilde, devamlı bir şekilde yürüttüğünüz için ben size teşekkürlerimi ifade ediyorum. Çok hayırlı bir çalışma içerisindesiniz.
Allah razı olsun.
Daveti aldığım zaman birkaç aydır teşekkür ederim, davet edildim. Bugün nasipmiş. Ya böylesine yazıyla ve sözle ifade edilemeyecek kadar büyük bir mefhum bu. İslam birliği. Acaba söze nasıl başlayayım diye kendi kendime düşündüm. Doğrusu söze nasıl başlayacağımı da bir sonuca varamadım. Ondan sonra dedim ki ya biz bu işin samimi hizmetkarıyız.
Maşallah.
O anda gönlümüzden ne geçiyorsa
maşallah,
söze öyle başlayalım.
Maşallah.
Şimdi onun için söze gönlümüzden geçtiği gibi başlayalım. İnşallah. Tabii ki bu çok bizim ifadede aciz kalacağımız büyük bir mefhum. Yani İslam birliği. İslam'ın bütün kuralları, kurumlarıyla dünya coğrafyasında uygulanması ve birliğin sağlanması. Osmanlı coğrafyası var, 600 yıllık muhteşem bir dönem. Biz belirli bir bölümüyle onun mirasının üzerinde sorumluluk taşıyoruz. Manevi sorumluluğumuz var bu coğrafya üzerinde. Öyleyse Türkiye'nin, yeni Türk devletinin gerçekten işi zor, yükü ağır. Bir defa bunu öncelikle tespit etmemiz lazım. Şimdi dünyaya bir bakalım. Dünya haritasını önümüze koyduğumuz zaman işte eski dünya, yeni kıtalar, o kıtalardaki durumlar ve İslam coğrafyası. Avrupa son yüzyıl içerisinde zaten adıyla sömürgeci bir Avrupa. Dünyada sömürülebilecek ülkeleri kontrolü altında tutan, hep alan ama asla vermeyen, oraya hiçbir oranın kaynaklarını aktarmayan, aldığıyla da kendi hazine ve zenginliklerini artıran. Aslında Avrupa coğrafyasının kendisine baktığımız zaman soğuk, verimsiz, böyle bu zenginliğin kaynağı orada yok. Kaynak nereden geliyor? Bütün dünyadaki sömürdüğü ülkelerin madenini almış, altınını almış, pırlantasını almış, ondan sonra oranın tarımını almış, oranın insanlarını adeta boğazı tokluğunun daha ötesinde çalıştırmış. Böyle bir sistem, böyle bir ekonomik sistemden ortaya çıkan güç, kaynak, para gelmiş kendi hazinesine koymuş. Ama bugün bakıyoruz ki bu işler böyle gitmiyor. Böyle gelmiş, böyle gitmiyor. Cenab-ı Allah'ın adaleti var. O ülkeler zaman zaman bağımsızlığını kazanmış. Her ne kadar kendi adamlarını yönetimde tutmaya çalışsalar da çok ciddi bir erozyona uğramışlar. Bugün son 10 yıl itibariyle Hele 2008'den sonra Avrupa, o güçlü Avrupa, o zengin Avrupa gerçekten elde ettiği bu zenginliklerle ekonomisini ve teknolojisini, sanayini geliştirmiş Avrupa bugün adeta ekonomik olarak yerlerde sürünüyor. Yani o beklemediği bir şey. Bir taraftan hemen bir cümleyle ilave edeyim. 50 yıldır Türkiye Avrupa Birliği'ne gireceğim diye kapıya gelmiş. Bir türlü bilet vermiyorlar. Mağrur bir Avrupa. O muhteşem Osmanlı'nın hıncı, kini, sıkıntısı içerisinde olan bir Avrupa. Ama Allah öyle bir tecelli ettiriyor ki bugün Avrupa kendi derdine düştüğü gibi dün akşamki programımda da ifade ettim. Diyor ki Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan, eğer diyor Avrupa'nın o kadar çok problemi var ki çözülemiyor, çözemiyorlar. Çözüm yollarını da ortaya koyamıyorlar. Eğer diyor bize 3 ay izin versinler, Sayın Başbakanımız ve ekibi Avrupa'nın problemlerini bize 3 ayda çözeriz diyor. Tarihin tecellisi gerçekten bu cümle hem altın harflerle yazılacak hem de tarihe not edilecek bir cümle. Gerçekten doğru. Avrupa ne yapacağını bilmiyor. Problemini tam belirleyemiyor. Bir de 17 tane ülke, her ülke koalisyonlarla yönetiliyor. Zaten pamuk ipliğinde iktidarlar ve her ülkede birbirine güvenmiyor. Toplantı yapıyorlar mesela böyle bir odada. Biz siyaseten bunu tecrübeyle bildiğimiz için konuşmalarda söz başka, niyet başka. Diyor ki birisi güzel sözler söylüyor, öbürü acaba bu sözlerin arkasında ne var? Benim aleyhime ne olabilir? Ha şimdi böyle bir Avrupa. Diğer taraftan bu Avrupa'nın torunları gitmiş Amerika'yı, Kızılderilileri yok etmiş. Ama oranın zengin toprakları üzerinde Avrupa'daki emperyalizmin de torunları onun tecrübesiyle güçlü bir Amerika oluşturmuş. Ayrı bir Amerika. Şimdi Asya yakın zamana kadar koca Çin bile İngiliz sömürgesiydi biliyorsunuz. Hindistan İngiliz sömürgesiydi. Evet, evet. Ben Uzak Doğu'yu gezdim. Birkaç defa gittim. Birçok ülkesine gittim. Hepsinin kalıntıları Avrupa'daki devletlerin sömürgeleri. Hı hı. Şimdi adamlar kendi kendilerine kalkınmaya çalışıyor. Bir de İslam coğrafyası. Rusya komünizmin pençesinden yeni kurtulmuş. Oradan ayrılan ülkeler ve komünizm döneminde de Rusya'nın belirli bir bölgesi Müslüman ve Türk ülkeler. Çok enteresan. Bir de Körfez ve Afrika, Asya ve Arap coğrafyası. Şimdi bütün böyle bu dağınık dünya haritası içerisinde 50 civarında Müslüman devlet ya da Müslüman topluluk var. Bu çok büyük bir potansiyel. Bunu derleyip toplayıp bir araya getirmek de o kadar kolay değil. Her ayrı devlet var. Devletin kendine göre politikası var. Ne yazık ki üzülerek ifade edeyim. Bu devletlerin hepsinin başındaki yöneticiler de bizim bu birlik düşüncemizin içerisinde değil. Buna da çok müsait değiller. Şimdi Türkiye'nin başta da söylediğim gibi işi çok zor. Ama Cenab-ı Allah yardım ettikten sonra o iradesini ortaya koyduktan sonra olmayacak dediğimiz birçok olaylar o kadar kolay oluyor ki evet, kimse inanamıyor. Evet. Hele Batı hafsalası buna inanamıyor. Nasıl oldu bu diyor. Ha ben çok güçlüydüm. Ben her şeyi yapardım. Her ülkedeki siyasi dizaynı ben yapardım. Ama olmadı. Tersi oldu. Hatta hiç beklemediğim bir adam çıktı o ülkede. Bayrağı açtı. O ülkede ben yokum. Kim var? İslam'ın güçlenmesi, hareketlenmesi var. İşte inşallah son 10 yıl, 20 yıl içerisinde ve komünizmden parçalanan, dağılan, Rusya'dan ayrılan o ülkelerde kendine ben de varım. Benim aslım budur. Benim ecdadım budur. Geçmişim budur. Benim tarihim budur diyebiliyor, diyor ve soruyor. Buyum ama ne yapacağım şimdi? İnançlarım, dedemden ben Müslüman olduğumu duydum ama İslam'ın şartlarını gereğini bilmiyorum. Yani nasıl yaşayacağım? Nasıl birlik, beraberlik, kardeşlik unsurunu oluşturacağım? Bu sualin cevabını arıyorum. İşte bu cevap Türkiye'den yapılan kardeşlik yardımı, beraberliği ile olacak. Şimdi ben daha sonra şunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız? Dünyadaki İslam birliğinin doğru bir şekilde oluşup gerçekten bir güç oluşturabilmesi ve tüm insanlığa refah, saadet, huzur, bereket ve kalkınma getirebilmesi için İslam'ı iyi bilmek, iyi özümlemek, iyi anlatmak gerektiği düşüncesine bu bir öz. Niye? Evet. Biraz önce ifade ettim. Türk Cumhuriyetleri samimi olarak elhamdülillah Müslüman diyor ama nasıl yaşayacak? Onu bilemiyor. İşte burada görev kime düşüyor? Bize düşüyor, Türkiye'ye evet, düşüyor. Evet. Ve iş geliyor eğitimde, bilgide, kültürde o ülkelere yapılacak hizmetlere geliyor. Biliyorsunuz siz benden daha bu konularda iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah.
Cenab-ı Hak emri oku. Oku diyor. Okuyacağız, öğreneceğiz. Peygamber Efendimiz ta Çin'e kadar gönderiyor bizi. Diyor ki bir kelime öğrenmek istiyorsan oraya kadar git. Öyleyse işin özü, formülü okuma, öğrenme, öğretme. İslam'ı iyi araştırıp öğrenme. Bu devlete düşüyor. Sizin televizyon ekranınıza, kadronuza düşüyor. Diğer gönül insanlarına düşüyor. Vakıflara düşüyor, derneklere düşüyor. Hatta tek başıma bana düşüyor. Ben de bir yerde böyle bir imkan varsa bu görevi yerine getiremem. İşte bu anlayış, bu şuur, bu heyecan içerisinde bu işe sarıldığımız zaman dünyadaki ittihadı, birliği, beraberliği sağlama noktasında ciddi mesafeler alırız. Bu sözle olmuyor. İş kolay bir şey değil. Devletler arası olunca iş devletler arası diplomasi ve politikaya geliyor. Nasıl olacak? Ben size bunu anlatayım. Olmuyor tabii. Öyle olunca devletler ve ülkeler arası organizasyonların oluşturulması, kurumların oluşturulması, devletler arası eğitim alışverişinin, mübadelesinin oluşturulması, bunda da Türkiye'nin öncü olması. Yani biz öncü olacağız, o da fikrini koyacak, biz de ama biz bu işin ev sahibi olacağız, öncüsü olacağız, bunu yapacağız. Şimdi bununla ilgili bizim devletimiz ne yapabilmiş şimdiye kadar? Bir de onu sordum kendi kendime. Evet. Birçok şeyler yapılıyor. Hatta bunu toplum çok fazla bilemiyor. Bir defa gönül insanların da gayretiyle bu ülkelere artık çok gidilip geliniyor. Anlatılıyor. Siz mutlaka biliyorsunuz. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığına kavuştuğu zaman hatta Rusya'da kalmış olan toplumlarda oraya giden heyetlere oradaki insanların ilk istediği bize Kur'an-ı Kerim gönderin.
Evet.
Bize İslam ilmihali gönderin. Namaz hocası gönderin. Yok.
Evet.
Gerçekten burada bu işi yapan gönüldaşlar oldu. Vakıflar oldu, dernekler oldu. Devlet bu işe el attı. Göndereceksin, okuyacak, öğrenecek ki bilsin. Ondan sonra hani o sen benim kardeşimsin şuurunu, anlayışını kendi gönlünde de yaşatabilirsin. Biz bu konuda Türkiye son 10 yıl içerisinde bir defa Türk Cumhuriyetleri ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi Avrasya İslam Şurası Teşkilatı oluşu. Bu resmi bir oluşum. Kurumları var, sekreteriyası var, karşılıklı anlaşmaları var. Burada ne yapıyoruz? Bağımsızlığına kavuşmuş olan bu ülkelerin, Müslüman ülkelerin kimliklerini kazanmaları lazım. Hem milli kimliklerini hem inanç kimliklerini. Bu nasıl kazanacak? Oraya öğreteceksin, eğiteceksin. Gençlerine bu güzellikleri, ahlaki değerleri öğreteceksin, kazanacaksın. Bu yolda bir teşkilat çalışıyor. Hatta 2009'da İstanbul'da toplantığı zaman 42 42 topluluk, hatta Rusya da katıldı buna. Rusya'dan da çok ciddi manada katılım var. Çok enteresan tabii. Orta Asya'nın dini liderlerinden 100'e yakın delege katıldı. İstişare ettiler, görüştüler. Ve Türkiye bunlara ne yapılacak, size nasıl bir hizmet edebiliriz? Gerçekten cömertçe gereken hükümetimiz, devletimiz, kurumlarımız verdi. Bir de ayrıca onu ben bilmiyordum. Doğrusu benim eksikliğim. Web sitesi var. Orada her türlü haberleşme, bilgilendirme. Şimdi Müslüman ülkeleriyle elhamdülillah bu konuda çok ciddi bir beraberliğimiz var. Siz de takip ediyorsunuz. En üst düzeyde ziyaretler yapılıyor karşılıklı. Cumhurbaşkanımız gitti. Oralarda üniversiteler açıldı. Liseler açıldı. Oranın din görevlileri Türkiye'ye getiriliyor, eğitiliyor. Oradan gençler getiriliyor, yetiştiriliyor, oraya gönderiliyor. Mesela ben 2003 yılındaydı zannediyorum. Sayın Devlet Bakanımızdı, Beşir Atalay hocamız o zaman. TİKA'nın orada Merv'de yaptığı tarihi bir onarım vardı, çok muhteşem. Onun açılışına gitmiştik. Başşehir'de Türkmenbaşı'nın kendi adına yaptırdığı, köyünde yaptırdığı çok muhteşem bir cami var. Orayı ziyaret edelim dedik, gittik. Bizi bir genç karşıladı. Güzel Türk lehçesiyle konuşuyor. Sohbetimiz sırasında dedi ki, ben dedi Diyanet İşleri şeyim, müftüyüm, buranın müftüsüyüm. Bu caminin de imamıyım aynı zamanda. Çok güzel konuşuyorsun dedik. Ben dedi Bursa İlahiyat Fakültesini bitirdim. Çok mutlu olduk. Ha, demek getirmişiz, burada gitmişiz. Hatta burada notlarım da var. Oralardan son zamanlarda Müslüman ülkelerden sadece imam, din görevlisi değil, doktora ve yüksek lisans yapmak üzere aşağı yukarı 1000'in üzerinde biliyorsunuz şey var. Görevli var. Bunlara burada hem bizim güzel lisanımızı öğreniyorlar, hem dini bilgilerini tam olgun bir noktaya getiriyorlar. Gittikleri zaman da orada bu görevleri yerlerine getiriyor. Bunlar güzel bir şey. İşte bu birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın yolları. Yani çünkü ülkeler arasında da sınırları kaldıran kültür ve eğitim. Ondan bize gelecek. Çünkü burada okuyan her genç eğer iyi intiba vermişsek o ülkede bizim artık elçimizdir, temsilcimizdir. Niye Amerika yıllarca İngiltere, Fransa, diğer ülkeler geri kalmış ülkeleri rahat kontrolleri altında tuttular? Amerikan kolejleri, İngiliz kolejleri, Fransız kolejleri. Kafa, o genç kafanın yapısı zaten o kolejlerde belirleniyor. Lisanını iyi biliyor. O ülkeye hayran. Bir de oranın geleneklerini bizim geleneklerden daha iyi öğreniyor. Öyle mi hocam?
Evet, tam dediğiniz gibi.
Şimdi bunu getiriyorsun sen önemli bir makamın başına getirdiğin zaman o ülkeden bir misafir geldiğinde kendi dostu gelmiş gibi o samimiyet. Bu insanın yapısında var zaten. Evet. Ha şimdi bizim Müslüman ülke ve topluluk arasında bu kültürel çalışmaya, gelişmeyi çok hız verdiğimiz zaman hem birliği ve beraberliği sağlayacağız hem de bu eğitilmiş insanlar, gençler o ülkelerde önemli görevlere gelecekler. Devletin yönetiminde bulunacaklar. Bulunurken de kafasında mutlaka bu İslam birliğinin, bu ittihadın, bu beraberliğin, karşılıklı dayanışmanın, karşılıklı yardımlaşmanın ve bunun bir kardeşlik olduğunun, ihtilaf değil, beraberlik olduğunun şuuru içerisinde hizmet edecekler. Böyle bir çalışma yeterli değil. Ekonomik olarak büyük güç gerektiriyor. Ama bu çalışma yapılıyor. Diğer ülkelerde aynı şekilde yapıyorlar. İşte Körfez ülkelerde kendilerine göre maddi imkanları sebebiyle destekleri oluyor. Evet. Ben bu birlik ve beraberlik çalışmasının geleceğinin güzel olacağını düşünüyorum.
İnşallah efendim. Tabii yaklaşık 30 yıldır sizin söylediğiniz faaliyetler kurumsal yapıda kalmak kaydıyla devam etti. 1980'lerin başında İSEDAK kuruldu. Bu anlamda bir ekonomik de bir birlik İslam ülkeleri arasında. İslam Konferansı Örgütü hakeza ve bahsettiğiniz işte Avrasya İslam Şurası gibi böyle kurumsal birliktelikler, yapılar oluyor. Bunlar güzel adımlar. Hatta merhum Başbakanımız rahmetli Necmettin Erbakan hocamız da hatta bunu siyasi alanda D8 projesiyle 8 ülkenin devlet başkanlarıyla birlikte bunu bir siyasi alanda da yapmaya niyetli ve idi ve hayatını buna vakfetmiş çok muhteşem güzel bir insandı. Bu birlik için bütün hayatını o güzel İslam ahlakının üzerine kurmuş ve her alanda da ona hizmet etmeyi böyle şiar edinmiş çok güzel bir insandı. Siyasi alanda da bunun girişimleri oldu. Tabii siz de bu dönemlerde çok faaldiniz her zaman. Şöyle bir şey var. Bakın bunların olmasına rağmen bu gerekli olmasını istediğimiz, arzu ettiğimiz birliğin şeyini yakalayamadık. Yani İslam ülkelerini biraz evvel siz tarif de ettiniz. Zaten 100 sene evvel bu sınırlar da yoktu. Yani 600 yıl dünyayı yönetmiş bir Osmanlı İmparatorluğu ki o zaman Amerika falan da yoktu yani ortada. herkese güzellikle, adaletle nizam vermiş bir İslam ahlakının yerleşik olduğu bir coğrafyada bütün farklı milletlerin hepsi huzurla, mutlulukla yaşıyordu. Şimdi Türkiye onun varisi olan bir ülke. Yine o misyon kendisinden bekleniyor. Sonradan o suni sınırlar çekildikten sonra dediniz başa o Avrupa'ya yakın olan liderlerin gelmesiyle halktan daha kopuk olan o insanların işte şimdi görüyoruz 30 sene 40 sene tek başına bir diktatör gibi orada kalıp şimdi artık halkın bilinçlenmesi ve ayaklanması sonucu o diktatörlerin yıkıldıklarını insanlar özgürlük istiyor, demokrasi istiyor, İslam hali özgürce yaşayabilmek istiyor, baskı altında olmamak istiyor. Dediğiniz gibi o liderlerin olacağını Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bildirmiş. Bunu Mehdiyet'in bir safhası olarak ve Mehdi'nin varlığının çıkışının bir alameti olarak dolayısıyla İslam Birliği'nin bir alameti olarak söylemiş. Buradaki ceberut melikler yani diktatör yöneticilerin yıkılacağını ki harikulade bir olaydır. Yani bir sene içinde seri olarak bütün o coğrafyadaki ülkelerde bir anda başlaması yani hocamızın tabiriyle Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın da burada bir görev yapması söz konusu inşallah. Bu ülkelerde bu diktatörlükler yıkılıyor. İşte bunu Peygamber Efendimiz Mehdi'nin bir çıkış alameti olarak ve İslam Birliği'nin de bir alameti olarak bildirmiş. Yani tabii çok güzel hizmetler verildi şimdiye kadar. Allah'ın izniyle devam da ediyor. Bize örnek de oluyor. Bu anlamdaki kurumsal yapılanmalar, organizasyonlar. Ancak İslam Birliği'nin kurulması için Mehdi'siz İslam Birliği olmuyor. Yani bunu Cenab-ı Allah kaderde bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bildirmiş. Çünkü o vesile oluyor. Yani Allah her şeyi bir vesile kılar. Ahlakıyla, adaletiyle bütün Müslümanları birleştirici her yöne aynı yakınlıkta olması, hepsini sevmesi, sahiplenmesiyle diğer dinlerdeki insanlara da iyi ilişkilerle onlara güzel ahlakı öğret, dışlamadan, kimseye karşı savaş olmadan, barışla, güzellikle Peygamberimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşarak o birliği sağlayan faktör oluyor. Bu böyledir. Allah'ın kanunudur bu. Adetullah böyle. Yani böyle stratejik sebepler, kurumsal yapılanmalar veya işte başka etkenler, siyasi diplomasi girişimler değildir bunun gerçek sebebi. Allah Hazreti Mehdi'ye nasip ediyor ve onun da öncüleri de oluyor tabii Allah'ın izniyle. Mesela Sayın Necmettin Erbakan hocamız bu konuda hakikaten bir öncüdür ve çok önemli hizmetler yapmıştır gerçekten. Allah'ın izniyle şimdi olaylar da bizi o birliğe doğru sürüklüyor. Yani bu İslam dünyasındaki, coğrafyasındaki bu hareketlenme çok önemli bir hareketlenmedir ve
sonucu birliğe giden bir hareketlenmedir. İnşallah. Biz bunu Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. İnşallah. Sizin bu konuda yani kültürel anlamdaki hakikaten bu eğitim konusunun üstünde durdunuz. Bu da çok önemli bir konu gerçekten. Hem imani, ahlaki bir eğitim hem de kültürler arası böyle diğer ülkelerle kardeşlerimizin
gider. Bizim en büyük düşmanımız cehalet değil mi?
Evet.
Yani İslam'ı iyi anlayabilmek için, anlatabilmek için ya iyi öğreneceğiz, iyi bir eğitim vereceğiz. Tebliğini ona göre yapacak. Evet. Yani güzel, iyi eğitilmiş birisinin tebliğiyle bu işi iyi bilmeyen birisinin tebliği arasında ben siyaseten de bunu biliyorum. Adama gittiğiniz zaman eğer güzel bir girişimle, güzel bir hitapla onun anlayacağı bir şekilde meseleyi anlatırsanız o sizin yanınızda. Evet. Aksine direkt böyle o karşı kişinin de çok da nefsinin hoşuna gitmeyecek bir şekilde bir girişim yaparsanız kazanacağınız insanı kaybetmişsiniz demektir. Yani tabii ki ifade ettiğiniz şeyler var ama madem ki ayrı bunu inkar edemeyeceğimiz devletler var. Devletler arasında da bu işi oluşturulacak kurumlar. Afrika. Ben Afrika'ya gittim. Biliyorsunuz Afrika Batı'nın zulmü altında insanlığını kaybetmiş. Beyaz bir yüz gördüğü zaman adeta böyle bir cereyan çarpmış gibi oluyor. Demek ki o kadar nefret etmiş ki. Ama siz bunu gidip de ona bizim ahlakımızın, anlayışımızın, değerlerimizin onlara ezmek değil, ona insanca el uzatmak olduğunu güzel lisanla anlatabildiğimiz zaman bu iş değişiyor. İşte onunla ilgili de Afrika kıtası ülkeleriyle ilgili yine bir oluşum meydana getirildi. Son biliyorsunuz İstanbul'da bir toplantı oldu. Çok miktarda da temsilci katıldı. Afrika'yı uyandırmamız lazım. Afrika'yı aç bırakmışlar, kültürsüz bırakmışlar, açık bırakmışlar. Şimdi Afrika deyince Kenya'ya gittiğimiz zaman bir camiye gittik. Yani bizi gezdiriyorlar. Çok güzel bir parkın kenarında. Tabii hatırlayamıyorum. Güzel bir cami. Bu Arap camilerine benziyor. Orası sıcak, açık böyle. Vaktin dışında içeri girdik, namaz kılacağız. Biz namaz kılıyoruz. Mikrofondan bir konuşma var. Arapça bir konuşma yani. İçimden Allah biliyor ya. Dedim ya namaz bitti. Ya bu vaaz herhalde diyorum ben içimde. Ne yapıyor? Şimdi selam verdikten sonra her tarafa baktım. Konuşan kişi yok. Dışarı çıktım ya bu konuşma nedir? Görevli dedi ki bak dedi parkın orada dedi konuşuyor. Parkın orada bir şey var. Böyle çukur bir meydan var. Orada betonlu bir yer var. Mikrofonu koymuşlar. İslam'ı tebliğ ediyor. Allah Allah. Nasıl? Burada dedi İslam'ı tebliğ ediyor. Onun görevi bittikten sonra bakın şurada dedi bir kamyon gibi bir şey var. O da dedi Hristiyan misyoner. Aynı mikrofondan dedi. O da konuşacak. Bir saat 45 dakika. Bak. Ne yapacak? O da Hristiyanlık propagandası yapacak. Ama dedi Afrikalı işte o görevli bizim görevlimiz İslam'ı anlatır. Hiçbir talepte bulunmaz. Öbürü dedi anlattıktan sonra der ki bakın arabada çocuklara bisküvi var, giyecek var, yiyecek var, şu var. Gelirseniz onu size vereceğim. Gittiği zaman kaydolması lazım. Ben artık Hristiyan oldum diye form doldurması lazım falanmış. Yoksa bana bir tane çikolata ver öyle yok, boşu yok. Niye böyle dedim? Diyor ki o çünkü şeyden papalıktan tahsat alıyor. Ne kadar adam kazandı, ne kadar ne? Şaşırdım kaldım ya ben bu noktada. Ve dedi oradan para alıyor. Ama burada çok hızlı bir şekilde İslam yayılıyor, genişliyor. Onların bu bisküviyle, bu unla, bu şekerle elde ettikleri, kazandıkları form doldurup artık sen bizim kulübümüze kaydolacaksın gibi anlayışla olduğu için çok fazla bir şey yok. Şimdi İslam'ın ne kadar güzel tebliğ anlayışı ve oralarda sen Müslüman mısın, sen Hristiyan mısın, sen dinsiz misin demiyor. Orada giden insanlar eğer cebinde varsa, fakirse yoksa eline yardımı yapıyor. İşte bu anlayış, bu anlatım içerisinde Afrika'ya çok önem vermemiz lazım. Biliyorsunuz hükümetimiz de oraya sadece bu inanç yönünden değil, insani yönden, ahlaki yönden ve ekonomik yönden. Bizim ne yazık ki Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ihmal ettiğimiz Afrika'ya 17-18 tane ülkeye elçilik açtık. Ben Kenya'daki elçimizle konuşmuştum. Dedi ki ben 6 ülkeye bakıyorum. Elçim, o arada Somali'ye de bakıyorum demişti. Yanılmıyorsam. Ve o elçimiz Somali'nin gelecekte çok büyük sıkıntılar içerisinde olacağını ifade etti. Demek ki bir öngörüsü var. Bakın görüyorsunuz bu sıkıntıları Somali yaşar. Ama benim kanaatime göre her şeyde bir hayır var. Somali'deki bu kıtlık, açlık, sefalete Türkiye'nin çok ciddi manada müdahale etmiş olması ve ilk defa belki Somali'nin bir devlet varlığını dünyanın birçok uzak ülkeleri tanımıyordu, bilmiyordu. Tanımaya vesile oldu. Türkiye'nin hayır, hasenat ve yardım üzerindeki anlayışını görmeye vesile oldu. Belki bu Afrika'da hani suya atılan taşın dalgaları gibi böyle dalga dalga bütün Afrika'yı inşallah bu İslam Birliği'ne vesile olacak bu kucaklamayı o ülkelerde, o toplumlarda, hatta ta ormanların içerisindeki kabilelerde inşallah duyuracak diye düşünüyorum.
İnşallah. Şimdi tabii değerli hocamızın anlattıkları çok önemli. Ben anlatırken hatta not aldım kendisinin o değerli bilgilerinden daha iyi istifade etmek için. Bu yapılan bütün çalışmalar, değerli büyüğümüzün anlattığı, hepsi İttihat-ı İslam için aslında.
Birlik.
Tabii yani.
Devlet, İslam'ın güzelliği.
Tabii devlet seviyesinde olabilir, kurum kuruluşlar seviyesinde olabilir, partiler seviyesinde olabilir. Veya böyle çok önemli dernekler olabilir, birlikler olabilir, konseyler olabilir. Ama her ne olursa olsun bunların hepsinin yapmış olduğu çalışmalar bize İttihat-ı İslam'ın adım adım yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Bir kere bu çok önemli. Yani o fotoğrafa genel baktığımızda ortak bir hizmet var. Bu bir emektir, güzelliktir. Ki hocamız çok güzel söyledi. Devletin görevi var ama ben de sorumluyum bundan. Bizzat yani şahıs olarak dedi. Hocamız da onu, Sayın Adnan Oktar da her defasında buyuruyorlar. Fert fert sorumluyuz biz bu konudan. Yani anladım. Şimdi biz devletler bazında evet ben belki Afrika'ya gidemem ama devlet bu imkanlarıyla bunları yaparken ben de fert olarak elimden gelen tüm gayreti göstermek zorundayım. Burası çok önemli. Mesela hocamız şöyle buyurdu konuşmasının bir yerinde. Türkiye Cumhuriyetleri kastederek oradaki ben de oralarda çok bulundum yıllar önce gittiğimde. Ben de bizzat gördüm. Hakikaten insanlar orada ben Müslümanım diyor ama Müslümanlığın ne olduğunu bilmiyor. Mesela domuz eti yememesi gerektiğinden haberi yok. Yiyor. Ama bilmiyor yani bilmediği için yapıyor.
Onu öğretmek bizim görevimiz.
Evet, bu çok önemli. Şimdi buradan şuraya tabii geleceğiz. Hep eğitimden aslında genel olarak hocamızın anlattığı, esas dikkat çektiği konu burada eğitim. Bakın, deccali sistem, Darwinizm, materyalizm ve komünizm ve diğer zararlı izimler altında bütün dünyayı aslında eğitti. Daha yanılmıyorsam dün hocamız röportajında buyurdu. Deccal dedi size, bazı bir kısım kişileri kastederek, size dini de, ibadetleri de ve bilgiyi de yani kültürel konuları da yanlış öğretmiş dedi. Şimdi biz size doğrusunu öğreteceğiz dedi. Biz ya, bunların yanlış öğrenildiğini nereden anlıyoruz? İşte şu anki dünyanın halinden anlıyoruz. Eğer böyle bir yapı olmasaydı mesela terörizm olmazdı. Şu anda her şey süt limon olurdu. Veya hocamızın anlattığı gibi biz bugün Afrika'ya evimizin arka bahçesi gibi giderdik. Somali'de açlık olmazdı. Veya ne bileyim Amerika'nın o yaşadığı kötü olaylar, terörizmle ilgili olaylar olmazdı. Ya bütün dünyadaki bu zulümat olmazdı. O zaman biz ne yapacağız? Madem deccaliyet başarılı olmuş, çünkü Cenab-ı Allah dua edin duasını icabet ederim diyor. Adamlar fiili dua yapmış, çalışmış, azmetmiş, başarılı olmuşlar. Biz ne yapacağız? O zaman rahmani yönde, yani hocamızın da söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'i bir kere doğru anlatacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini doğru anlatacağız. Hadisleri doğru anlatacağız ki özellikle dini konularda yobazlığın yapmış olduğu tahribatı tamamen ortadan kaldırıp kökünü kazıyacağız ki insanlar bir kere İslam'ı hakiki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olduğu gibi en saf, en güzel şekliyle yani olduğu gibi anlayacaklar ki ondan sonra işte bu birlik, beraberlik, kardeşlikten söz edebilelim. Aksi takdirde mesela hocamız şöyle buyurdu, çok hoşuma gitti. Böyle gelmiş, böyle gitmez dedi. Doğru. Öyle gitmeyecek. O eskiden de. Şimdi artık insanlar yobazlığın aslında İslam'ın karşısında bir şey olduğunu, bir güç olduğunu, zararlı bir güç olduğunu gördüler. Artık herkes yobazlardan nefret ediyor. Kimi seviyor? Hakiki Müslümanı seviyor. Yine hocamız çok güzel söyledi. Söz başka, niyet başka dediniz. Bak sırf bu yüzden şu ana kadar İttihat-ı İslam olmadı. Peki bu nereden geldi bize bu düşünce? İşte Deccalizmin vermiş olduğu o telkinden geldi. İnsanlar birbirine güvenmiyor. Geldi. Evet, o eğitimden. Adam karşısındakine güvenmiyor ki. Çok güzel şeyler söylüyor kişi. Karşısındaki tam sizin dediğiniz gibi. Ya bu güzel söylüyor ama yani niye böyle söylüyor acaba? Acaba benim arkamdan dolu bir şey mi yapacak? Yani şahsına menfaatine yönelik bir şey mi var bunun altında? Arayışı içine girdiler. Niye? İşte Deccalizm bize bunu öğretti de ondan. Artık insanlar birbirine güvenmiyor bir kısmı. İşte hocamızın yapmış olduğu çalışmalar, değerli büyüklerimizin yapmış olduğu siyasi olabilir, politik olabilir veya kültürel olabilir çalışmalar bunu da kırdı. Artık büyük kesim, özellikle Müslümanlar, inananlar birbirlerine güveniyorlar, inanıyorlar. Bunun tesis edilmesi de işte hocamızın anlattığı gibi kültürlerin paylaşımı, medeniyetlerin paylaşımı, doğruların doğru biçimde ve menfaat gözetmeksizin anlatılmasıyla ancak olabilir inşallah.
Tabii çok güzel ifade ettiniz. Şimdi İslam'ın güzelliklerini biz karşı tarafa anlatırken önce biz yaşayacağız.
Evet.
Önce biz örnek olacağız. Evet. Türkiye örnek olacak. Evet. Ha, örnek olacak. Karşı taraf buna inansın.
Tabii.
Bazı dükkanlarda falan yazılır. Çok beğenirim. Bir söz vardır. Bilmem gördünüz mü? Diyor ki Allah bana ne verecekse ne istiyorsam sana iki katını versin.
Evet.
İşte bir Müslüman evet. ancak böyledir. Ama bir Batı hepsini bana vereme, o açlıktan ölüyorsa da ona verme. Hı. Sömürüyor. Hep bana, keser gibi. Hep bana. Hı. Sana da bana da adil bir paylaşım yok. Tabii bu manevi hizmetlerin, eğitimlerin yanında insanların maddi imkanlarını da iyi sağlamamız lazım.
Tabii.
Ekonomik olarak güçlenmelerinde. Nedir bu ittihat ve birlik? Sadece İslam birliği ekonomisiyle, kültürüyle değil mi?
Evet.
Ve gelişmeleri paylaşmakla, biz paylaşmamızla, paylaşmasını bilmemiz lazım. Elhamdülillah bunu son yıllarda bizim toplumumuz çok güzel yapıyor. Mesela benim kendimi bir tarafa bırakıyorum. Yakın bildiğim insanlar bir evinde geçmişte koca bir tosun kesip kurban ediyorsa bugün bir tane kurban geri kalanının hepsini o fakir Müslüman ülkelere gönderiyor. Kurban İslami hizmet yönü. Bu da bir hizmet. Yeni ortaya çıktı ama o fakir ülkelerin gerçekten et yemelerini onların gıdalarına bir destek olmayı sağlıyor. Sadece o olmuyor. Hayvanları oradan aldıkları için bir ekonomik şey de oluyor.
Tabii.
Hareket de oluyor. Tabii. Çünkü oran ineğini satıyor, affedersiniz, koyununu veriyor. Tabii. Oradaki insanlar o kesimde, dağıtımda vesairede bir ekonomi oluşuyor. Bir ticaret oluşuyor. Ve o insanlar da bu işe yardım etmiş oluyorlar. Avrupa bizim tabii çok sıkıntılı olduğumuz Osmanlı'ya olan husumetleri sebebiyle zengin bir noktaya gelmiş olmaları, ekonomileri ve sanayinin çok ileri olması sebebiyle toplumda orada bir refah vardı. Yalancı bir refah biliyorsunuz. Hı hı. Ama bugün bütün bunlara rağmen İslam Avrupa'da en hızlı bir şekilde yayılıyor. Gittiğimiz zaman mutluyuz. Ben 10 yıl önce oradan gelen bir heyetin bana ifadesi Avrupa'da bizim tespit edebildiğimiz 5000'in üzerinde cami var diyordu. bu çok daha şu anda ileri gittiğini zannediyorum. Başka. Avrupa'da Hristiyanlık bir şekil olarak kaldı. Papalığın çok iyi biliyorsunuz hocam. Papalık sadece bir dini sembol değil. Evet. Dünyada ekonomiyi, finansı, şu anda benim görev yaptığım banka bir finans kurumu görüyoruz. Finansı dünyada söz sahibi elinde tutan bir kurumdan. Hmm. Parasal gücü var. Hmm. İşte Afrika'da o insanı görevlendirmiş, parasını da vermiş. Diyor ki ama çikolatayı göster ama verme. Önce onun inancını bana sağla, ondan sonra. Şimdi bu Avrupa'da bu kadar hızlı bir gelişme varsa, hatta oradaki çok okumuş, kültürlü, profesör noktasına gelmiş olan insanlar İslam'la müşerref olmuşsa, inşallah dünyada bu çok doğru bir şekilde. Ama sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi İslam'ı doğru bir şekilde anlatmak, doğru bir şekilde öğretmek, doğru bir şekilde ortak yaşamayı sağlamak. Bu olursa sınıra ne gerek var?
Tabii.
Bu olursa kavgaya ne gerek var? Tabii. Bu olursa açlığa şey var mı? Elhamdülillah. Çok zengin dünya. Hı hı. Yeter ki adil paylaşım olsun. Hı hı. Ama bir tarafta insanlar harcayacak yer arıyor paralarını. Bir tarafta açlıktan, sefaletten. Ama Batı şunu gördü. Benim genç dönemimde, siyasetteki genç dönemimde yanılabilirim ama Fransa'daki, Paris'teki bir dergide bir röportaj çıkmış. Tabii biz bunu örnek olarak aldık o heyecanlı çalışma dönemlerimizde. Diyor ki çok zengin bir ailenin kızı, çok iyi eğitilmiş. Diyor ki ben mutsuzum, ben yaşamak istemiyorum diyor. Çok mutsuzum. Benim her şeyim var. Uçağa kadar her şeyim var. Ama diyor şu kucağımdaki çocuğumun babası yok. Babasız. O yaşamdan. Ben bu serveti istemiyorum. Babası olan bir evlat istiyorum diyor. Batı'nın vahşeti. İşte o zaman bizim aklımızda çok ciddi manada bir böyle şey yapmıştı. Soru işareti. Demek ki mal, varlık, servet eğer hak inanç yoksa, onun güzellikleri yoksa, onun bakış açısı yoksa insanları mutlu edemiyor. Görüyorsunuz Batı en çok intiharların olduğu yer. Tamam. Amerika dünyanın en zengin ülkesi, en çılgınlıkların yapıldığı ne? Bir eksiklik var. Madde var.
Evet.
Gönülde kalbi boş, mana yok. Evet. O güzellik yok. İşte bizim hepimizin, hele Türkiye merkezli bu birlik ve beraber, ülkelerle de güzel ilişkilerle birlik ve beraberlik içerisinde ben İslam'ın dünyanın huzur ve güvenliğini, dünyanın birliğini, dünyanın saadetinin zaten tek ilacı, yolu bu yokta da diğer ülkelerinde bu işi göreceğine inanıyorum. İfade ettiğiniz gibi bir Müslüman sebep olmadan bir insanı öldürebilir mi? Müslümanlıkla başbakan bunu çok kızarak, adeta yani diplomatik uslubu da bir tarafa bırakarak İslam'la terörizmi siz ne hakla yan yana tutabiliyorsunuz diyor. Bir Müslüman yere bastığı zaman karınca varsa ona basmıyor. Evet. Onu öldürmüyor. Bu kadar hakka, hukuka, canlıya şey gösteriyor, ilgi gösteriyor, hassasiyet gösteriyor. Ankara'da ben Milli Savunma Bakanlığı'nda askerliğimi yaptım. Yanılmış olabilirim ama o bahçede bir şey vardı. Küçük bir levha vardı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şeyi yazılı. Yaş kesenin başını keserim diye. Yani yaş ağacın dalının bile kesilmesinin bir usulü olduğunu, onun da bir canı olduğunu, onun da kainatın, her varlığın, taşın, toprağın, her şeyin. Yani İslam her şeyin ilacı.
Maşallah.
Elbette. Maşallah.
Yani kainatta o sistemi oluşturmuş. Şimdi Müslümanlar aslında en çok bizim çevreye duyarlı olmamız gerekmez mi?
Elbette. Çevre.
Cenab-ı Allah dünyayı öyle güzel cihan etmiş, yaratmış ki onu bozmaya hakkımız yok. Ya bunlar nasıl olacak? Bunlar hepsi öğretmeyle, eğitimle olacak. diye düşünüyorum. Maşallah. Ona çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir başka şeye daha bilmem müsaade ederseniz. Bizim bu İslam Birliği'nin oluşmasında tabii ki Batı emperyalizminin düşmanlarımızın, İslam düşmanlarının çok akıllıca yıllardır bizim kafamıza soktuğu mezhep kabakaları var. Dikkat ederseniz, hı hı, İslam bir birliğinin oluşmasında en büyük engellerden birisi de bu mezhep kavgası.
Evet.
Mezhep kavgası adeta yani haşa aynı dine inanıyorsun. Konuşmada güzel. Allah bir, peygamber bir, dinimiz bir, kitabımız bir. Ondan sonra mezhep dedin mi hadi git o camiye bomba at.
Evet.
Öbür taraftaki insanlara namaz kılarken bomba. Ya da başka bir şey ya. Buradaki mezhep çatışmaları da zannediyorum bizim dışımızdaki odakların, güçlerin değişik şekilde alevlendirmesiyle ortaya geliyor. Ben bunu da dünyanın geleceğinde, İslam aleminin geleceğinde de çözülmesi gereken bir ciddi bir mesele olarak görüyorum. Alimler bir araya gelebilir. Ne bileyim bu işin bilenleri, söz sahipleri. Yani Osmanlı İmparatorluğu zamanında da bu mezhepler vardı, farklı şeyler var. Hatta başka dine inananlar vardı. Ama aynı kardeşlik, aynı bütünlük içerisinde o bir devletin adalet şuuru, adalet anlayışı içerisinde yürüyordu. Zaten bugün o 40, 50, 60 devlet ve topluluklarda bu birliğe engel olan şahsi kanaatim, acizane, adil olmayan devlet yönetimlerinden kaynaklanıyor. Yönetim adil değil. Paylaşım adil değil. Yaklaşım adil değil. Mahkemeler görüyoruz. Ben bir hukukçuyum. Adalet mazlumun yanındadır. Ben hakkımı kendim araya alamıyorum ama devlet adalet mekanizmasını, kurumunu oluşturmuş. O koltukta adil bir kişi oturuyor. Benim hakkımı onun aracılığı alacağım. Ben vatandaş böyle düşünür. Ama ne yazık ki bütün bu ülkelerde haklı olanın hakkını değil, güçlü olanın hakkını vermek gibi bir adalet adına zulüm ve adaletsizlik olunca işte toplumlarda çok ciddi manada rahatsızlıklar meydana geliyor. Adalet olmayan yerde zaten çok şeyi konuşmak mümkün değil. Ha bu nasıl olacak? Yani Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerini yerine getiren bir insanın hele o koltukta oturduğu sürece birinin hakkını birine vermenin hesabı verilemeyecek bir şey olduğu kalbinde varsa zaten adalet tecelli edecektir. Bu yönünü de düşünmemiz gerektiğini bu arada ifade etmiş olayım.
Sağ olun hocam.
Evet efendim, doğru. Şimdi Avrupa'dan da bahsettiniz. Avrupa'nın maksadı, şimdi Avrupa yani Hristiyanlıkla bağdaştırılıyor. Onlar Hristiyan dinine mensup, papalık falan diyor. Ama Avrupa Darwinizmin pençesi altına bir kere girmiş.
Ölmüş zaten.
Hristiyanlık da kalmamış. O nedenle zaten materyalist olmuşlar. Yani bahsettiğiniz zihniyetlere sahip olmaların sebebi de ondan kaynaklanıyor doğal olarak. Tamam, Avrupa daha evvel de kendi arasında savaşmış. O, zaten yani 1800'ler o zamanlarda birlik bir halinde değiller yani. Şimdi Avrupa Birliği oluşturdular ama Avrupa Birliği çatlamak üzere. Neden? Bir menfaat birliğidir o.
Hı hı. Parasal birlik.
Bir menfaat birliğidir.
Şimdi para kavgası başladı. Çatır.
Bizim bahsettiğimiz birlik, İslam Birliği öyle bir birlik değil. Birincisi Allah'ın bizden farz olarak istediği bir birlik. Şeytandan Allah'a sınırım, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın.
Allah'ın ipine sarılın.
Dolayısıyla...
Yani bu Allah'ın emri.
Maşallah. Evet.
Bu bir kardeşlik birliği, bir sevgi birliği, bir muhabbet birliği, bir dayanışma. Bunun yapısı farklı. Avrupa Birliği'nden kat be kat daha üstün bir şey. Avrupa Birliği menfaate dayanan bir birlik. Onun kökeninde de şimdi Avrupa'da şimdi önce Deccal çıktı. Yani Darwin işte Allah'tan insanları uzaklaştıran insan Deccal olmayacak da kim olacak? Yani bunun için bir sistematik kuran, bir kılıf uyduran bilim adı altında ve bunları ondan sonra kurumsal yapılarla bütün devletlere, ülkelere, insanlara
beynine böyle hipnoz şeklinde herkesi Allah'tan uzaklaştırmaya çalışan bir sistematik edindi. Yani bundan evvel yok muydu? Evet. Vardı tabii. Yani Mısır'da, o Su'da, hani o Sümerlere kadar puta tapanlar vardı. Ama bu bir sistematik haline getirildi. Dünyaya senin de daha evvel bahsettiğin gibi bir empoze edildi. Muhammed Raşit Erol Hazretleri'nin de söylediği gibi 1999'u Allah'tan uzaklaştırıldı. Şimdi bu bir deccaliyet. Bunun sosyal sonuçları da oldu tabii. Şimdi o Darwinizm sosyal alana edin, sosyal Darwinizm haline getirildi. Bu sefer şimdi karşıda koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu var. Şimdi İngiltere'de Darwin'den bu çıkınca bir takım localar vesaire bazı yapılarla desteklenen kendi kendine yürüyen bir hareket değildi. Bu sistematik, özel oluşturulmuş bir hareketti. Osmanlı, yani bu birlik dağıtıldı. Şimdi o zaman sınırlar yoktu dedik, değil mi? Bütün milletler rahat huzur içindeydi. Kasıt, Kur'an'dan gelen o birlik ruhunun pratikte yansıyan o dönemdeki dünyadaki tecellisi Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Osmanlı'nın yıkılmasına karar verildi. Darwinizm, sosyal Darwinizm olarak, yani çatışma, güya doğada çatışma vardır. Dolayısıyla işte emperyalizm bu çatışmayı devletler arasında uygular. Yani onun gereği olur. Komünizm bu çatışmayı sınıflar arasında, işte ırkçılık da bunu ırklar arasında uygular. Kapitalizm de, vahşi kapitalizm de bireysel arasında uygular. Herkesi birbiriyle çatıştır. Milyara yakın insanı öldür. O coğrafyayı böl. Birliği
kaynaklarını
yok etti.
Al.
Şimdi kastı birliği yok etmekti. Çünkü Müslümanlar birlikken güçlü. Evet. O gücün birlikten kaynaklandığını biliyorlardı. Biz Türk düşmanlığı, Darwin'in Türk düşmanlığı ifadeleri, yani aşağı ırk olarak görmesi, bunun sonucunda o işte Türkiye Osmanlı'nın bölünmesi, sonra terör de buna bağlı olarak da devam etti bir yandan da. Dolayısıyla biz şimdi o gücü yeniden kazanmak, bu tabii sevgi gücü, manevi gücü, ama bununla birlikte bir İslam Birliği, bir Türk İslam Birliği'nin büyük bir ekonomik güç olacağı, büyük bir madenler gücü olacağı, büyük bir siyasi güç olacağı, asker güçtü ama barış gücü, yani Mehdi döneminde kan dökülmüyor. Hı. O bir güç olarak duruyor. Çünkü kötü niyetlileri, Allah'tan korkmayan adam güçten korkuyor. Sen güçlü olarak dur. Bu birlik olmadan güç olmayacağına göre her anlamda o gücün tesisinin yolu sadece ve sadece birliktir. O da Allah'ın bize emridir. Ve şimdi o birliğin yeniden Osmanlı İmparatorluğu'nu o zaman savaşlarla yapmak istedikleri şeyi şimdi diplomatik yöntemlerle, işte bir takım olmayan, yaşanmamış tarihi şeyleri de işte desteklemekle falan, böyle siyasi, politik ve istihbarati ve bozucu bir takım etkenlerle yine Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Terörü, PKK terörü niye Avrupa ülkelerinden destek görüyor? Çünkü PKK Marksist-Leninist bir Darwinist, terörist başının kendi kitaplarında var, yani diyalekti, kendi anlayışları da bu zaten. Avrupa'da bunlarla dolu. Onlar da Darwinist. Onlar da hani solcu dedikleri hayranlık, yani silahlı mücadeleye zaten bir hayranlık duyanlar. Yani hocamız Sayın Anıl Oktar bunların çok detaylı analizlerini yapmıştı. Biz ufak çaplı alıntılar yapıyoruz burada inşallah. Onlar da onu destekliyorlar. Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Neden? Türkiye bölünürse İslam Birliği olmaz.
Çünkü çok önemli bir merkez misyonu. Evet, çok önemli.
Evet, yani kesinlikle. Bölünen bir Türkiye'den nasıl İslam biliyorsun? Çünkü Türkiye zaten önce olacak. Ve Türkiye bölünürse İslam dünyası zaten yani paramparça olur. Yani Türkiye, hani derler ya, öksürse İslam dünyası hasta olur. İşte gördük yani, geçmiş bunun delili parçalandı. İslam coğrafyası ne hale geldi? Şimdi de aynı şeyi farklı yöntemlerle yapmaya çalışıyorlar. Darwinizm bu işin başıdır, deccaliyet. Bunu yıkabilecek olan da sadece Mehdiyettir. Yani bu Allah'ın kaderinde olan bir şey. Başka yöntemler değil ama Mehdiyet yöntemleriyle. Mesela bu bozucu etkinin sebebi olan Darwinist, ateist, Marksist, Leninist fikirleri bilimsel yöntemlerle yine fikren mağlup etmektir.
Ama elhamdülillah bu Darwinizm sonuna geldi.
Yerle bir oldu.
Kendileri evet, de bu işi evet, artık savunamaz evet, hale evet, geldiler. Evet. bunun bir masal olduğu evet. ortaya alındı. Evet. Rahmetli hocamdan bahsettiniz. O çok bu darwinizme karşıydı.
Maşallah.
Ve konuşmalarında bu ortaya çıkarken çıktığı zaman işte biz maymundan geliyoruz filan hikayesi var ya. Darwiniz ile maymundan giriyorsa gidin maymun sizi dedeniz olsun. Biz Adem bizim atamız. Maşallah. Biz yolumuza öyle devam edeceğiz. Çok açık ve net bir şekilde maşallah. Tabii ifade ediyordu. Doğru olan da o. Şimdi o noktada gerçekten Allah razı olsun bilimsel yayınlar, çalışmalar, sempozyumlar. Dikkat ederseniz Türkiye'de artık okullarda falan bu işin şeyi de evet. azaldı. Hatta bunu pek gündeme de getirmemeye çalışıyorlar. Ama tabii bütün bunlar nasıl oldu? Bir çalışmayla oldu.
Tabii,
Suslaydı.
Tabii,
evet. Görevli olan insanlar, bilim adamları, büyüklerimiz hala okul kitaplarında bu işler muteber bir şekilde değil mi?
Tabii
kesinlikle. Evet, yani hala hazırda devam ediyor. Yani insanların gönüllerini ve kalplerini siz bu bilimsel gerçekleri anlatarak ikna edebiliyorsunuz ki hakikaten Türkiye'de Allah'a inanma oranı %95'in üzerinde. Gerçi 70'lerde 50-50 idi. Yani
evet.
Allah razı olsun Sayın Hocamız Adnan Oktar'dan bu faaliyetlerin 30 yıllık süren bu faaliyetlerin sonucunda bir imani güç kazandı.
Maşallah.
İzniyle insanlar. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani iman ve ahlakla Allah'ın izniyle mehdiyetin getireceği ruhla kötü ve Allah'ın varlığının karşısında duran sahte bir takım Deccal'in ortaya koyduğu, şeytanın milleti hipnotize ettiği şeyleri bilimle, akılla, mantıkla, delillerle her şeyi çürütmek bir kere o zaman gücü gider. Yani manevi gücü gitmişse, aklı gitmişse vücut ayakta durmaz ki zaten. Değil mi? Yani adam aklındaki o yanlışı sildin mi onun kurduğu sistemler yavaş yavaş çökecektir. Şimdi kurumsal olarak o güç onlarda devam ediyor. Mesela Amerika'da tutun her türlü ülkede eğitiminde Darwinist eğitim var. Tamam anlatın diyor Sayın Hocamız. Ama karşısını da anlatın. Mesela Darwinizmi geçersiz kılalım. Bilimsel delilleri de gösterin. Fosillerden anlatın. Gelişen genom projesinden bahsedin. Genetik olarak bir protein oluşamayacağının matematiksel hesabını verin. Tamam Darwin'i de anlatın ama bunu da anlatın. Öğrenciler veya insanlar kendileri karar versinler. Bu taraf yok. Hep tek taraflı eğitim var. O tek taraflı eğitim oldu mu? Yani Darwin'den bahsediliyor. Biyolojide bunlar anlatılıyor. Ama yaratılışı gösteren delillerden bahsedilmiyor. İkisi de anlatılsın. Bunun da eklenmesi gerekiyor. Ki bu taraf tek taraflı anlatınca insanları siz bu yönde eğitmiş oluyorsunuz. O teröristler nasıl eğitiliyor? Değil mi? Yani zihinlerinde maymundan geldik düşüncesiyle yani kısaca özetle söylüyorum tabii ki. İnsanları insan olarak görmüyor. Onunla silah tutuyor. Çok
öldürmekten zevk alan bir evet, psikolojiyle tabii. eğitiliyor, yetiştiriliyor. Tabii. Neyle eğitirsen, yetiştirirsen evet. öyle olur.
Öyle olur
yani her işin bu eğitim, hı-hı. bilgilenme ve çalışma. Bizim benim bir arkadaşım var. Diyor ki iktisatçı yıllar önce. Hoca diyor, anlatıyor. İşte Marksizm, liberalizm, işte serbest piyasa falan anlatıyor. Bu da biraz şeydi, değişik bir arkadaş parmak kaldırmış. Demiş ki, hocam demiş, ya Marksizmi anlatıyorsunuz, liberalizmi anlatıyorsunuz. Bir de İslam ekonomisi var, bir de onu anlattın deyince kovdu beni. diyor. Yani kafa öyleydi.
Evet.
Elhamdülillah şimdi evet. her şey anlatılabilir evet. bir noktaya geldi. Çok mesafe aldık.
Maşallah.
Ama bu yeterli değil. Şu kısa sürede zaten bu büyük şeyi, düşünceyi ifade etmek çok kolay bir şey değil.
Evet.
Ama işte ortaya çıkan sonuç şu gibi düşünüyorum ben. Sizlerin ifadesi, benim acizane ifadem gelecek inşallah çok daha iyi olacak. Çünkü çalışmalar hep onu gösteriyor. Cenab-ı Allah iyi niyetle, ihlasla çalışanların çalışmalarına yardım ediyor. Karşılığı müsbet oluyor. Karşılığı başarılı oluyor. Allah geleceğimizi güzel etsin diyor.
İnşallah.
Allah razı olsun. Evet Sayın İsmail Alptekin çok teşekkür ederiz efendim programımıza.
Ben de çok teşekkür ederim.
Bulunduğunuz çok için. Evet efendim İttihat-ı İslam programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Yeni bir bölümde tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler efendim.